Çınar Altı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarımızdan hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu hafta da sizlerle beraber bir Çınaraltı serinliği yaşamaya çalışacağız. İstanbullular bilirler Çınaraltı'nı. Bir Bayazıt da var, bir de Bebek de var. Çınaraltı deyince akla Çınaraltı'nın altında bir çay bahçesi geliyor. Ne yazık ki bizim size buradan çay servisi yapma imkanımız yok ama farz edin ki kendinizi o İstanbul'da Bayazıt'ta veya Bebek'teki efendim Çınaraltı'nın altında püfür püfür esiyor. Gölgesi bütün her tarafı tutmuş ve orada nice sohbetlerin beli kırılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, gün geçmiyor ki insanlığın başına bir felaket gelmemiş olsun. Efendim depremler, zaten depremle yatıp depremle kalkmaya alıştık. Öte yandan yangınlar, orman yangınları, ev yangınları, dükkan yangınları. Bunlar da yetmiyormuş gibi efendim sel felaketleri. Bunlar da yetmiyormuş gibi şurada bomba patladı, burada şu oldu, burada bu oldu. Evet maalesef insanlık günden güne felaketli günlere doğru gidiyor. Umarız böyle felaketler bir daha yaşanmaz. Tarih de böyle meşhur felaketleri kaydediyor sevgili dinleyiciler. Yalnız öyle zannediyoruz ki şimdiki kadar bol değil ki tarih kaynaklarında böyle ciddi ciddi bunlardan bahsetmiş. Eğer çok sık rastlanan bir şey olsa bu kadar ciddi alıp bahsetmezdi. Nadir rastlanan bir şey. Yalnız eski felaketlerin şu durumu var sevgili dinleyiciler. Eskiden başa bir felaket geldi mi, felaketin geldiği toplumu tümüyle silip götürüyordu. Şimdi Allah'a şükür ki felaketler şöyle veya böyle ucuz atlatılıyor. Evet sevgili dinleyiciler, vaktiyle Arap Yarımadası'nın güneybatısında Seba Devleti veya Arapça telaffuzuyla Sebe Devleti vardı. Bu şehrin, bu memleketin, bu devletin baş şehri eski ve muhteşem Me'rib şehri var. Onun yerinde ve onun kalıntıları arasında bugün Kuzey Yemen'in baş şehri olan San'a şehrinin hemen doğusunda küçük bir kasaba var. Ki ta eski Seba Devleti'nin baş şehridir. Arap Yarımadası'nın en eski halkından olan ve güneybatı bölgesinde yaşayan Himyerler tarafından kurulmuştu bu Seba Devleti. Yani bugünkü Yemen, Hadramut ve Aden Körfezi'nin doğu kesimine hakimdiler. Bu devletin kuruluş tarihini bilmiyoruz sevgili dinleyiciler. Ancak M.Ö. 8. yüzyıla kadar çıkan çivi yazılı eski Sami kaynaklarında Seba Devleti'nden bahsediliyor. Ayrıca Ahd-i Atik'te, yani Kitab-ı Mukaddes'in Tevrat kısmında Sebalıların Suriye'ye ve Mısır'a mukaddes eşyalar, kokulu bitkiler ve değerli taşlar sattıkları Tevrat'ta geçiyor. Evet, bu Seba Devleti tarihin en parlak çağını şüphesiz meşhur melikesi, yani kraliçesi, Araplar kraliçeye melike der. Melik de kral manasındadır. Belkıs zamanında yaşamış. Baalkussa Himyerice ismiyle. Biz Belkıs diye biliyoruz. Ve bu Belkıs zamanında bu devlet, Seba Devleti, ekonomik yükselişin zirvesine ulaşmıştı. Bunun sebebi sevgili dinleyiciler, evvela başşehir Me'reb'in günlük yolu diye anılan o devir için pek mühim bir ticaret yolu üzerinde ve bunun hatta tam ortasında bulunmasıydı. O sıralarda en değerli ticaret mallarından birisi olan günlükün üretildiği bölgeleri Gazze vasıtasıyla Akdeniz limanlarına işte bu yol ulaştırıyordu. Ve Me'rib'den sonra Necran, Bekke, yani o Mekke'nin o zamanki ismi Bekke'ydi ve Yesrib, o da Medine'nin o zamanki ismiydi. Ayrıca Hayber, Akra, Tebük, Medyen gibi büyük ticaret merkezlerine de uğraması bu yolun değerini, ehemmiyetini daha da arttırıyordu. Sevgili dinleyiciler, bu Seba ayrıca bir hububat ve tabi mahsuller ambarıydı. Başta buğday olmak üzere arpa, darı, nohut, fasulye, mercimek gibi o devir dünyasının stratejik malları hep burada ambar edilirdi. Ayrıca zeytin, zeytinyağı ve hurmayla kuru incir, kuru üzüm de her zaman ve kolayca pazar bulabilen mallardı. Ve bütün bunlar sevgili dinleyiciler Seba'da bol bol yetişmekteydi. Seba devleti mühim ticaret yolunun üzerinde bulunmanın avantajlarından bir yandan iki tarafa akan mallardan vergi almak suretiyle faydalanırken öte yandan da kendisinin her çeşit mahsulünü Akdeniz limanlarına kadar ulaştırıp büyük karlar elde ediyordu. Evet, ancak Seba Melikesi Belkıs zamanında umulmayan bir güçlük baş gösterdi sevgili dinleyiciler. Çünkü o sırada İbrani Devleti, Hazreti Süleyman devrini, yani o da tarihinin en parlak ve kudretli çağını yaşıyordu. Yaptığı uzun mücadeleler neticesinde bütün İsrailoğulları hükümdarlarını, yani Esbat-ı Beni İsrail, 12 sıpta ayrılmış olan İsrailoğullarını kendi idaresi altında birleştiren Hazreti Davud devletine başyer olarak da Kudüs şehrini ihdas etmişti. Ayrıca düşman komşu milletleri ağır yenilgilere uğratmıştı. Hatta Amalika gibi bazılarının siyasi hakimiyetlerine son vermiş, onları tarih sahnesinden silmişti ve memleketini onların sürüp giden saldırılarından kurtarmıştı. Kendisi ölünce yerine geçen oğlu Hazreti Süleyman bu sayede hiç savaşmak ihtiyacını hissetmedi. Çünkü babası bütün düşmanlarına boyun eğdirmişti. Bunu gerektirecek bütün sebepleri ortadan kaldırmıştı. Bu yüzden o da yurdunu iktisaden kalkındırmaya girişti. İşte bu sırada Seba Melikesi Belkıs'ı karşısında bir ticari rakip olarak buldu Hazreti Süleyman. Ancak harbi sevmiyordu ve onun devletini silahlı bir çatışmaya girişmeden ekonomik hegemonyası altına almaya karar verdi. Ve ilk iş olarak Kızıldeniz kıyısındaki Elyam civarında Asyuncaber limanını ıslah ederek burada bir tersane kurdu. Ve Fenikeli ustalar sayesinde mükemmel bir donanma meydana getirdi. Fenikeliler tarihin en eski denizci milletlerinden birisi. Bunlar Lübnan ve Filistin'in sahil halkı, bugünkü Filistinlerin ataları olduğu iddia edilir. İşte bu Fenikeliler İstanbul'a, Kırım'a kadar ulaşmışlar. Yaptıkları kuvvetli gemiler, donanmalar sayesinde işte Hazreti Süleyman da donanmasını bunlara yaptırtmıştı. Bu donanma Hint denizine kadar uzandı ve Seba devletini denizden bir ticari ablukaya aldı. Ayrıca Me'rib'den geçen meşhur ticaret yolunun Akdeniz'e ulaşan kısmı da artık İbrani devletinin sınırları içine kalıyordu. Bir de kara ablukası kurulmuş oldu. Bu hal ise Seba ticaretinin ve transit geçişlerin tamamen durması ve neticede ekonomik bir krizin, bir buhranın baş göstermesi demekti. İşte Seba Devleti'nin ilk elçileri Hazreti Süleyman'ı bu münasebette ziyaret ettiler sevgili dinleyiciler ve bir anlaşma zemini aradılar. Bu ziyarette ise iki devlet arasındaki meselelerin görüşülmesi ve bir halle bağlanması için devlet başkanları seviyesinde bir zirve toplantısı kararlaştırıldı. Seba Melikesi Belkıs'ın Hazreti Süleyman'ı meşhur ziyaretinin asıl sebebi de işte budur sevgili dinleyiciler. Kendisi kalabalık bir maiyetle Kudüs'e gelmişti. Hazreti Süleyman'a altın, ıtriyat yani çeşitli parfümler ve değerli taşlarla, yüklü develerle hediyeler getirmiş, onun tarafından da hüsnü kabul görmüştü. Bu mülakattan sonra Seba devleti ticari serbestliğine tekrar kavuştu. Ancak İbrani devleti ile yapılan ticaret ve vergi anlaşması Meğrib'i bu devletin bir nevi ekonomik tabii haline getirdi. Bu hal Hazreti Süleyman'ın hayatı boyunca devam etti sevgili dinleyiciler. Kendisi 30 yıl süren muhteşem bir saltanattan sonra M.Ö. 330 yılında vefat edip İbrani devleti Yahudiye ve İsrailiye adıyla ikiye bölündü. İkisi 12 kabilenin ikisi birine, 10 tanesi birine bağlandı ve bunlar birbiriyle kıyasıya mücadeleye başladı. Böylece Seba devleti de Büyük İbrani devleti ile yapmış olduğu anlaşmayı sona ermiş saydı ve böylece vergiden ve ekonomik bağımlılıktan kurtuldu. Evet, sevgili dinleyiciler, bu Seba Devleti'nin bu tabii ürünlere dayanan zenginliği neden dolayı acaba komşu devletlere üstündü? Bunun tek sebebi ilk yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen ve Me'rib veya Arim Seddi diye anılan büyük baraj sayesinde pek geniş bir tarım alanının her mevsimde istenildiği kadar ve ihtiyaç duyulduğu kadar sulanabilmesi ve bu sayede yılda en az iki kere pek bereketli mahsuller alınabilmesiydi. Burada Vadi Zenne suyu Balak Dağı'nın arasında kayalıkları ikiye bölerek kendisine bir geçit atmıştı. Sebalılar işte bu geçidi 770 metre uzunluğunda bir setle kapatarak suyun bunun arkasında birikmesini sağladılar. Bu setin suya bakan yüzü düz değil, dike yakın bir açı şeklindeydi. Böylece yukarıdan gelen suyun basıncı sağa sola açılıyor ve sedde değil nehir yatağının tek parça yan kayalıklarına biniyordu. Böylece sed suyun basıncından büyük ölçüde kurtuluyordu. Yanlardaki kayalık cidarları ise bundan esasen pek etkilenmiyordu. İlk zamanlarda yalnız yığma ve dolma topraktandı bu sed. Zamanla dış taraftan büyük kayalar ve örme taşlarla takviye edilmişti. İç tarafı ise aşağıdan yukarıya kadar bir tanesinin bile sökülmesi imkansız şekilde harçla birbirine tutturulmuştu. Yontulmamış, küçük sivri taşlarla kaplanmıştı. İç ve dış satırların ufka göre eğikliği 40 dereceydi. Genişliği ise en üstte 15 metreydi. Yüksekliğinin ne kadar olduğunu bugün tespit etme imkanımız yok. Bunun gibi sevgili dinleyiciler, suyun getirdiği kil ve kum yığınlarıyla dolu olduğu için asıl alt genişliğinde belirlenmesi mümkün değil. Bununla beraber kayalık ve sağlam bir zemine dayandığı muhakkak. Esasen böyle bir zemin bulunmasa seddin yapılmasına zaten imkan olmazdı. Seddin orta kısmı iki yanından daha yüksekçeydi sevgili dinleyiciler. Böylece su pek fazla yükseldiği zaman yanlardan aşağıdaki kanallara dökülürdü. Ayrıca duvarda çeşitli seviyelerdeki delikler vasıtasıyla kanallara istenildiği zaman su verilirdi. Ve delikler özel sürmeli kapaklarla ihtiyaç görüldüğü miktarda açılıp kapanabilirdi. Böylece kumanda altına giren su mükemmel kanal düzeni sayesinde istenilen yere sevk ediliyor ve muntazam bir sulama programı uygulanabiliyordu. Arim Barajı yalnız Seba Devleti'nin değil, onun sınırlarını aşan birçok ülkelerin topraklarını da sulamıştı sevgili dinleyiciler. Bu bereketin Hadramut ve ta Umman'a kadar uzadığı bilinmektedir. Hatta bir rivayete göre buradan Mekke'ye kadar da su ulaştırılmıştır. Böylece M.Ö. 400 yıllarında meydana gelen menfi iklim değişikliğinden sonra Arap Yarımadası'nın mühim bölümü sürekli kuraklık belasından kurtulmuş oluyordu. Büyük gezgin ve tarihçi Herodot, ki M.Ö. 5. asırda yaşamıştır, Mısır'ı ve Nil Nehri'ni gördüğü zaman Mısır, Nil'in bir hediyesidir demişti. Nitekim bütün bu bölgede insanlara Arim Barajı'nın bir hediyesi olmuştur. Yani bu bereket Arim Barajı'nın vasıtasıyla ihsan edilmiştir. Sebalılar bu çok sağlam ve çok büyük barajın ebediyen devam edeceğine inanırlardı. Halbuki böyle olmadı sevgili dinleyiciler. Ve baraj günün birinde çöktü. Ve bunun neticesinde Seyl-i Arim, Arim Seli diye anılmış olan büyük su baskını evvelce barajın hayat verdiği sahaları mahvetti. Dünyanın büyük harikaları arasında sayılan bu baraj neden çökmüştü? En büyük sebep bakımsızlıktı. Vadi-i Zenne suyunun uzun süre ve yavaş yavaş getirdiği kilin ve öbür çöküntülerin seddin dik açısının iki yanında birikmesi ve sivri ucunun da zamanla aşınması neticesinde suyun basıncı yan taraflara gereği gibi dağılmadı ve seddin iki ucuna yüklenmeye başladı. Böylece onun zamanla dayanamayacağı bir ağırlık altına girmesine sebebiyet verdi. Böylece ilk tehlike 449 yılında görüldü M.Ö. ve seddin o kısımları tamir edildi. Ancak suyun basıncı gittikçe artıyordu ve dipte yığılan çöküntüler ilk taraf yüksekliğinin azalıp suların barajı zamansız olarak aşmasına ve bu yüzden sulama düzeninin bozulmasına yol açmaktaydı. Yeni bir tamirat bir yıl sürdü sevgili dinleyiciler. Lakin ertesi yıl suyun basıncı seddi çatlattı ve bundan da barajın tam olarak tamir edilmesi mecburiyeti doğdu. Seba devleti kendisi için hayati bir mesele olduğu için bu külfete katlandı. Ne var ki tamirat her zaman neticeyi gideriyor, asıl sebebi ise ortadan kaldırmıyordu. Çünkü aslında bütün bunlara yol açan yukarıda açıkladığımız sebeplerin giderilmesi, yani barajın su tarafında birikmiş olan çöküntülerden arındırılması ve seddin suları tabii bir engel olan yan cidarlara iten açı şeklindeki sivri ucunun tekrar eski hale getirilmesi artık hemen hemen imkansız bir hale almıştı. Nitekim günümüzde bile bu şekilde dolan bir barajı ekseriye terk etmekten başka çare yoktur. Çünkü onu temizleyip eski haline getirmek yeni bir baraj yapmak kadar pahalıdır ve teknik gözden de bazen imkansıza yakın denecek derecede güçtür. Sebalıların bu işi başarabilmeleri için evvela Vadi-i Zenne suyunun yatağını değiştirmeleri, sonra temizleme ve tamirat işlerine girişmeleri gerekiyordu. İşte başaramadıkları da budur. Aslında sevgili dinleyiciler, barajın bu hale gelmesine engel olacak tedbirleri almak, onu sürekli olarak kontrol altında bulundurmak gerekiyordu. Sebalılar ise çaresiz suyu tutan seddi onarmakla vakit geçirdiler. Bu sırada zaten Seba devleti istiklalini kaybetmişti ve 525 yılından beri Habeş idaresine geçmiş bulunmaktaydı. Aslında bu sedde meydana gelen tehlikeler hep Habeş istilasından sonradır. Bu istilayla beraber sürekli gözetim ve tamiratın sona erdiği ve neticede barajı tamir kabul etmez hale getiren vaziyetin ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bunun yanında sevgili dinleyiciler, M.Ö. 200 yılının sonlarında Mısırlar tarafından doğrudan doğruya denizden Hindistan'a ulaşan yol keşfedildi. Bu da Seba yurdunun kara ticaret merkezi olarak taşıdığı ehemmiyeti ortadan kaldırdı. Ve tabii bu hal memleket ekonomisine büyük bir darbe indirdi. Sebalıların kervanları Akdeniz limanlarıyla Suriye'nin ticaret merkezlerine artık ıtriyat, gümrük ve değerli taşlar taşımıyordu. Buna karşılık ise baraj sayesinde elde edilen her çeşit hububat, hurma, kuru incir, kuru üzüm, zeytin ve hatta şarap hala sevk edilebilmekte ve bu hal ülke halkının belli bir refah seviyesinde kalmasını sağlamaktaydı. Evet sevgili dinleyiciler, bu Arim Barajı'nda ve bunun seddinde 542 yılında yeni ve pek mühim bir çatlak meydana geldi. Ancak felaket bu sefer de geniş ölçüde bir dış tamiratla önlendi. Bununla beraber bu çatlak sırasında o güzelim Seba yurdu su baskınından büyük zararlar gördü. İşte bundan sonra bu bölgede can ve mal güvenliği kalmadığını ve barajın bir gün çökerek memleketi tamamen harap edecek bir felaketin geleceğini çatacağını anlayan Sebalılar burasını bırakıp göçmeye, kendilerine yeni vatanlar aramaya başladılar. Esasen Habeş boyunduruğundan da usanmışlardı. 10-15 yıllık bir süre içinde yavaş yavaş memleketi terk ettiler. Seba yurdu bunun neticesinde o kadar boşalmıştı ki sevgili dinleyiciler, 557 yılında insanlık tarihinin bilinen bu en eski barajının çökmesiyle meydana gelen ve adı tarihe Seyl-i Arim, yani Arim Seli olarak geçen korkunç felaket onları etkilemedi. Yalnız pek büyük ve geniş ziraat alanları evvela müthiş bir su baskınına uğradı. Sonra da Meğrib Barajı'ndan faydalanan bölgeler bu nimetten mahrum kalarak bütün verimliliklerini kaybettiler. Seba ülkesi artık bir tabii mahsuller hazinesi olmaktan ebediyen çıktı. Peki Seba yurdunda yüzyıllar boyu yaşamış olan halk ne oldu? Ne diye gitti? Yapılan incelemelere göre bunların bir kısmı Hadramut ve Umman taraflarına, bir kısmı da Yemen'in dağlık bölgelerine çekildiler. İşlerinden bazıları sel suları yatıştıktan bir süre sonra geri dönüp eski müreffeh memleketlerinde fakir bir halk olarak yaşamışlardır. Seyl-i Arim aynı zamanda bu bölgedeki Habeş hakimiyetine de son verdi ama bunun yerini İran hakimiyeti aldı sevgili dinleyiciler. Hür kabile hayatına bağlı kalanlar kuzeye doğru topluluklar halinde göçtüler. Bunlardan Gassaniler Suriye'de Havran bölgesinde baş şehri bugünkü Şam şehrinin 30 kilometre güneyindeki Busra'ya, yine buradan Münziriler'de baş şehri bugünkü Necef'in yerindeki Hire olan birer devlet kurdular. Bir göç kolu ise Şam şehrinin 190 kilometre kuzeydoğusunda eski Tedmür şehrini baş şehir yapıp ayrı bir devlet meydana getirdiler. Evs ve Hazreç adlı iki büyük kabilenin meydana getirdiği Cürhümiler Yesrib, yani Medine bölgesine yerleştiler ve Seba'nın ileri tarım tekniğini buraya getirdiler. Nitekim Medine Hazreti Peygamber zamanında ileri bir tarım ülkesiydi, şehriydi. İşte Mekke etrafındaki Huza, Mina'daki Ezd kabileleri hep işte bu göçün kalıntılarıdır sevgili dinleyiciler. Bütün bunlar gittikleri bu yerlere daha ileri bir medeniyet, daha geniş bir dünya telakkisi ve daha ileri teknikler götürdüler. Ve kendileriyle dostça veya düşmanca olsun münasebet kuran diğer cemiyetlere de bunları aşıladılar. Evet, işte böylece Meğrib Barajı'nın çöküşü belki büyük bir felaketti. Arap Yarımadası'yla Suriye ve Mezopotamya'da, kısaca Orta Doğu'da mühim demografik değişikliklere sebebiyet verdi. Nüfus değişikliklerine sebebiyet verdi. Bunun tabii neticeleri ise Orta Doğu bölgesinde kendisini çeşitli şekillerde fakat çok kuvvetli olarak hissettirdi. Hatta tarihin gidişine tesir eden çok mühim neticeler doğurdu sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin meşhur kantocularından Peruz vardı. Bu Peruz'un yine meşhur kabadayı bıçakçı Petri için Avrupa tiyatrosunda sıkça söylediği bir kanto vardı. Kantonun adı Galata'nın Kötü Kadını. Evet, Ahmet Rasim bu Peruz'u pek hayranmış, Peruz'u dinlemeye gittiği bir gece bıçakçı Petri'nin 60 kişinin ortasında dev gibi bir adamı bıçağıyla hacamat ettiğine şahit olmuş. Ondan sonra aylarca Galata'dan geçmeye cesaret bile edememiş. İşte Ahmet Rasim'in kanlı Galata'sının yüzyıl başlarındaki en bildik fotoğrafı budur sevgili dinleyiciler. Galata ilk kurulduğu günden beri şiddetin, öfkenin, aşkın, serkeşliğin, gavurluğun derelerinden beslenen bir deniz gibidir. İstanbul'dan eski bir semt olarak tarihinde bolca bulunan karanlık kadar aydınlığında temsilcisi olarak var olmuştur. Milattan önce 1200 yılında kimliği bilinmeyen kavimler tarafından bir köycük olarak kuruldu ve Galata'nın tarihi başladı. Sonra yine milattan önce 750 ile 500 yılları arasında Yunan kolonileşme hareketinin mühim merkezlerinden biri oldu. Bilinen en eski adıyla Sike, ne zamanki 1267 yılına gelip de kuruluşunun üzerinden 2000 yılı geride bıraktı, kendi otonom tarihin de altını çizmeye başladı İstanbul'dan ayrılarak. Perslerin, Atinalıların, Makedonların, Ispartalıların ve adını aldığı iddia edilen Galatların, yani Keltlerin hakimiyetinde geçen bu 2000 yılın büyük kısmı Roma'dan hareketle Hristiyanlığın ve giderek Bizans'tan aldığı adıyla Regio Sicera olarak bir şehrin içinde şehre yabancı olmanın merkezi olarak geçmiştir. Evet, 1112 yılında Bizanslara verdikleri stratejik destekleri sayesinde Venediklerin elinde bir başka uzak iklimin, yani Avrupa'nın hizmetine açıldı Galata. 1142 yılında Cenevizlerin de iştirakiyle iyiden iyiye bir hizmet şehri halini aldı. Hizmeti ve ticareti pek seven Yahudi tüccarlar Galata'daki ahali çoğunluğunu ellerine almışlardı ilerleyen yıllarda. Ve Galata kaderindeki çok renkliliğe birbirinden başka ırkları katarak İstanbul'un neredeyse bir ebem kuşağı oluverdi. Yahudi tüccar ve yazar Benjamin Tuleda'nın ifadesiyle farz ettiğimiz tarihlerdeki Galata'ya yapılan küçük bir seyahatteki çok renkliliğe takılıyor insanın aklı. Buraya Babil'den, İran'dan, Filistin'den, Rusya'dan, Macaristan'dan, efendim Peçeneklerin, Hazarların ülkesinden, Lombardiya'dan, İspanya'dan her türlü tacirler gelir de gelir. Burası dünyanın bütün ülkelerinden tacirlerin kara ve deniz yoluyla geldikleri işte büyük bir ticaret şehridir diyor Yahudi tüccar ve yazar Benjamin Tuleda. İşte bu şehircik sevgili dinleyiciler, yaşadığı yüzlerce bozgundan sonra Latinlerin elinden aslı Ligurya kıyılarında bulunan Ceneviz'in çok uzaklardaki bir uzantısı haline gelebilecek kadar da kimseye ait değildir. 1348 yılında benliğine ait ilk ve belki de tek abidesi olan Galata Kulesi'ne kavuşmuş. 1453'te Osmanlı hakimiyetine geçtiğinde de yine kendine has ve otonom hüviyetinden çok şey kaybetmez. Ve Galata bundan sonraki tarihinden günümüze kadar hep böyle nevi şahsına münhasır bir şekilde yürür gelir. Evet sevgili dinleyiciler, Galata en sade tarifiyle Haliç'in kuzey sahilinde Kasımpaşa deresinden Boğaziçi'nde Tophane'ye kadar uzanan ve üzerinde Galatasaray ve Beyoğlu'nun bulunduğu tepeyi içine alan saha olarak sınırlanabilir. Ancak günümüzdeki Galata'nın bu tariften çok kule dibe ve yakın birkaç sokağı içinde keresteciler, efendim aydınlatmacılar ve aşağılarda kalan bankalar tarafından çizilmiş sınırlarıyla efendim sınırlandırmak daha doğru. Eskiden tam tersiyken şimdi Beyoğlu'nun bir ilçesi Galata. Akılda kalan, daha doğrusu semti, Beyoğlu'nun bir semti. Eskiden Galata İstanbul'un dört kazasından birisiydi. Suriçi, Galata, Eyüp ve Üsküdar. Şimdi Galata neredeyse Beyoğlu kazasının bir semti oldu. Eskiden Galata ayrı bir dünya demekti sevgili dinleyiciler. Galata sur içinde kalmış ve gelenekleriyle baş başa yaşayan sakin, sessiz, muhafazakar ve temiz bir şehrin önünde, karşı sahilinde apayrı bir dünya teşkil ederdi. Dünyaya ait bütün zevkler Galata'da vardı sevgili dinleyiciler. Meşrusundan gayrimeşrusuna her zevki burada bulmak mümkündü. Avrupa ile yakından tanıştığımız Tanzimat'tan sonra ise Galata'nın bu zevk merkezi olması daha da ilerledi sevgili dinleyiciler. Hele yukarıya doğru Beyoğlu tamamen bir zevk merkezi oldu. Eskiden Galata'ya geçmek, Galata'ya gitmek ayıp sayılırdı. Böyle kibar, efendim iyi aile çocuklarının Galata'ya çıkmaları mümkün değildi. Kadınlar zaten mümkün değil de. Birisi için, efendim duydunuz mu filancanın oğlu Galata'ya çıkıyormuş, Beyoğlu'na çıkıyormuş derlerdi. Yani kötü yola düştü der gibi bir söz. Fakat insanlar için evet bir cazibe, esrarlı bir cazibe merkeziydi Galata. Evet, şimdi sevgili dinleyiciler, Galata'nın akılda kalan, daha doğrusu tarihin örsesinden artan Evliya Çelebi, Şahkulu, Emek Yemez, Karaköy, Müeyyetzade, Hacı Mimi, Asmalı Mescit, Arap Camii ve Tomtom Mahallesi isminde birkaç küçük semti kaldı. Yüzyılın başında hepsi mesken olarak kullanılıyordu bu mahallelerin. Bugün önemli bir kısmı, hepsinin büyük çoğunluğu Galata'nın artık konseptine uygun olarak iş merkezi olarak kullanılıyor. Arta kalan birkaç mekanda da Erzincan'dan gelme nüfus yaşamaktadır çoğunluğunda. Sevgili dinleyiciler, Galata için aslında her şey 6-7'ye bağlayan Eylüllerin hazırlık safhasında gelişti. İstanbullulardan ayrıcalıklıydı Galata ama 1955-60 yılları arasındaki imar planıyla yerini gerçek İstanbullulara bıraktı. Burada yaşayan Rumlar buradan ayrıldı. Yüzyıl ortasına kadar ticaretin kalesiydi Galata. Bu fonksiyonunu Osman Bey, Nişantaşı, Şişli gibi muhtenal semtlere devretti. Yine hüviyetinin mühim bir parçasını teşkil eden bankacılık sektöründe Levent Maslak bölgesine ihraç etti. Son Galatalılar olarak bilinen hırdavatçıların da operasyon merkezi Perpa binasına taşınmasıyla Galata daha küçük esnafın elinde kaldı. Artık konfeksiyon atölyesi mi ararsınız, kebap salonu mu, avize imalatçısı mı, hepsi var. Ve tabii artık vaktiyle pek çok artistin yaşadığı o Asmalı Mescit, Tomtom Sokağı, Serdar Ekrem Sokağı, Narmanlı Yurdu, Kamondo Hanı, Doğan Apartmanı ve türlü endamlı palaslar artık pek de bunların ne olduğunu bilmeyen kimselerin elinde kaldı. Neyse sevgili dinleyiciler, bugünkü Galata'yı gördükten sonra kulenin yakınındaki sokaklara çevirerek gerçek Galata'yı bulmak mümkün. Üzerinde meşhur Galata Mevlevihanesi'nin bulunduğu Galip Dede Caddesi bugün başlangıç noktasından hareketle müzik aletleri satan dükkanlar var. Aşağı doğru bir iki sahaf var. Biraz daha aşağılarda Rum sarraflardan tersine tekamül ederek pul koleksiyonculuğuna dönmüş iki küçük dükkan var. Daha aşağılarda kaplamacı, elektronik, efendim aşağılarda daha batakhaneler, Nitekim Karaköy'e kadar inen bir cadde var. Şeyh Galip ve Müeyyedzade isminde iki tane tarihi camisi var bu caddenin. Ve 100 yıllık olduğu söylenen meşhur kule dibi fırını var burada. Galata'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında oldukça popüler olan çok katlı yığma yapılarından bugüne artık çok azı arta kalmış, çoğu yıkılmış ve bunlardan bugüne tek tük intikal edenler var. Bu binaların en göze batan örnekleri de Necati Bey Caddesi olarak da bilinen Bankalar Caddesi'nde var. Mesela Generali İşan'ı Japon teknolojisinin son harikası olan jet asansörlerle böyle kendi tarihine kahkaha atarak hayatını devam ettiriyor. Yine Galata Kulesi ile yağ kapanı akslarının birinin üzerinde bulunan ve 19. yüzyılda burada koloni halinde yaşamış olan Maltalılar tarafından inşa edilen Kule Dibi Hastanesi'nin işanı İngiliz kolluklarının karakolu filan derken bugünkü haline kavuştu. Evet sevgili dinleyiciler, Galata'daki sokakların çoğunun adı 6-7 Eylül hadisesinden sonra değişti. Evet ve bu Galata çok hareketli hayatı, efendim biraz daha karanlık olan tarihiyle beraber enteresan tarihi eserleri ile günümüzde hala bu tarihin ışıltılarını efendim göz kırparak ömrünü devam ettiriyor. Mesela Galata Kulesi, herkesin bildiği gördüğü. Haliç'in girişinde kuş bakışı Boğaz ve Marmara'ya efendim hakim. Hezerfen Çelebi'nin uçuşuyla karşı yakada Üsküdar'a bile hakim. Kademeli olarak Galata'ya hakim olan Cenevizler tarafından 1349 yılında inşa ettirilmiş. Bizans kaynaklarında Büyük Burç deniyor buna. Megalos Purgos. Cenevizler ise İsa Kulesi diyorlar. Christia Turris. Bu Cenevizlerin aynı zamanda kendi bölgelerini çevirdikleri surlarla beraber aradan çıkarılmış. Altında tarihi bir kahve var bu kulenin. Etrafı çeşitli hatıra satan dükkanlarla çevrili. Eskiden sevgili dinleyiciler, ilk zamanlar belki savunma maksatlı yapılmıştı ama sonradan Galata yakasının yangın kulesi olarak kullanıldı Galata Kulesi. Şimdilerde ise Galata Kulesi İstanbul'un sembollerinden birisi olarak ömrünü devam ettiriyor. Evet, Galata'nın en meşhur binalarından bir tanesi de bugünkü tünelden hemen çıkışta Galip Dede Caddesi'nin başında bulunan Galata Mevlevihanesi. Halk buna Kule Kapı Mevlevihanesi derdi ve Galip Dede Dergahı diye bilenler de var. Bu İstanbul'daki ilk Mevlevi dergahıdır sevgili dinleyiciler. Sultan II. Beyazıt zamanı vezirlerinden İskender Paşa'nın Galata sırtlarında bulunan av köşkünden bozularak inşa edilmiş 1491 yılında. Sonra tekkeler kapatılınca bir müddet karakol olarak hizmet vermiş. Geçmiş zamanda salı ve cuma günleri ayin yapılırdı burada, Mevlevi ayinleri. Şimdi Kültür Bakanlığı'na devredildi ve Divan Edebiyatı Müzesi olarak kullanılmaktadır. Galata'da tabii hep de gayrimüslimler yaşamıyor, Müslümanlar da yaşıyor. Bugün iş merkezleri giderek artmış, az da olsa hala ev var Galata'da. Bu evlerde yaşayanların çoğunluğunu Erzincan, Erzurum tarafından gelme kimseler oluşturuyor ve bu tarihi dokunun tadını çocuklar çıkarıyor. Burada Galata'da ekserisi sonradan camiye çevrilmiş mabetler var. Bunlardan Arap Camii mesela, eski San Paolo ve San Domenico Kilisesi, hakikaten çok güzel bir cami, tipik bir cami. İstanbul'da eski Arap mimarisinin en tipik örneklerinden bir tanesi. Malum vaktiyle Emeviler zamanında İstanbul kuşatılmıştı. Pek çok zaman Müslümanlar İstanbul'u kuşattılar. Bunlardan bir tanesi meşhur Eyüp Sultan Hazretleri'nin burada kaldığı Halife Yezid'in yaptığı kuşatmadır. Bir tanesi de yine Emeviler zamanında, Halife Abdülmelik zamanında Abdülmelik'in oğlu Mesleme, Prens Mesleme Şehzade İstanbul'u kuşatmış ve İstanbul'u alamamış ama o zamanki İstanbul Kayseri ile Bizans İmparatoru ile bir anlaşma yapmış. Bu anlaşmaya göre Bizans İmparatoru bir Müslüman Arap kolonisinin bugünkü Galata'da oturmasına izin vermiş. Ve Galata'da bugünkü Arap Camii etrafında bir Arap kolonisi, ki çoğu tüccarlardan oluşan bir koloni yerleşmiş. Burada camileri var, mahkemeleri var, kendi kadıları var. Bir müddet burada kalmışlar. Hatta rivayete nazaran Mesleme burada çok sıkıntılar çekmiş, kahırlar çekmiş ve Kahrıköy manasına buraya Karaköy denmiş, sonra Karaköy'e dönüşmüş diyenler de var. Her neyse, işte bu Mesleme daha sonra memleketine döndü. Ama burada Araplar kaldı sevgili dinleyiciler. Daha sonra Araplara tanınan muhtariyet ortadan kaldırılsa bile bu Arap tüccarlar burada yaşadılar. Ve hala daha bu bölgede Arap izleri, Arap tesiri var. Hatta o zamandan kalma Araplar var. İşte Arap camii o zamandan bu zamana kalmış bir cami sevgili dinleyiciler. Çok tipik, kiliseden bozma ve mimarisi çok tipik, haşmetli bir cami. Bu havalide zaten o zamanki Arap fetihlerinden kalma yatırlar da var. Hatta sahabi mezarları bile var yeraltı camiinde. Hakikaten hepsi görmeye değer. Tek cami Arap camii değil tabii ki. Arap camii en büyüklerinden birisi ama Sokulu Mehmet Paşa Camii de var. Azap Kapı Camii diye de biliniyor. Hakikaten o da tipik bir cami. Bu Azap Kapı Camii'nin yanında da Azap Kapı Çeşmesi var. Bu da görülmeye değer. Vaktiyle onun da bir hikayesi var. Vaktiyle Hatice Terhan Valide Sultan arabasıyla İstanbul içinde gezer. Halkın meseleleriyle ve İstanbul meseleleriyle yakından alakadar olurmuş. Bir gün bir yol kenarında ağlayan bir kız çocuğu görmüş. Kız çocuğun yanına çağırtmış. Kim olduğunu sormuş. Ben filanca ailenin hizmetkarıyım. İsmim Saliha demiş. Su doldurmaya gelmiştim. Testim kırıldı. Ona ağlıyorum. Valide Sultan üzülme demiş. Biz sana yeni testi alır veririz. Bunun için ağlamaya değer mi demiş. Kız demiş ki ben onu ağlamıyorum efendim demiş. Bana demiş ailem güvendi. Su getirmeye gönderdi. Ben demiş bir testi su bile doldurup eve getiremedim. Bu mesuliyeti müdrik değilim. Ben kendime ağlıyorum demiş. Valide Sultan bu küçük çocuktaki mesuliyet duygusuna hayran olmuş. Ailesinden bu çocuğu istemiş, saraya aldırmış, yetiştirmiş. Tabii yumuş yıkamış, saçlarını taratmış, kim bilir ne elbiseler giydirmiş. Ondan sonra büyüyünce de oğluna almış. Ve Saliha, küçük Saliha büyümüş. Haseki arkasından da Valide Sultan olmuş. İşte bu ikbale yükselince o kırık testi mahalline bir çeşme yaptırmış. Bugün Azap Kapısı denilen çeşme, işte o hatıranın bir izi, bir emaresi, bir işareti sevgili dinleyiciler. O da bu Sokulu Mehmet Paşa Camii'nin yanında. Yine Yağ Kapanı Camii var sevgili dinleyiciler Galata'da. Ayrıca eski Galata Hismarı'nın zemin katı olan Yeraltı Camii var. Bu da hakikaten eski Araplardan kalma bir cami. Çok tipik bir cami. İçinde sahabi kabirleri var. Bir müddet kurşunlu mahzen olarak kullanılmış ve Sultan 1. Mahmut zamanında tekrar cami haline getirilmiş. İçinde Amr bin As'a ait olduğu söylenen bir mezar var ama Amr bin As değil de herhalde Amr bin As adında başka bir sahabi, her neyse mübarek bir zat olduğu belli. Yeraltı Camii de enteresan bir camidir. Yine yeni cami var. Eski San Francesco Kilisesi'nden bozma. Yine Kemankeş Mustafa Paşa Camii var. Bu da San Antonio Kilisesi'nin yerinde ve Karaköy Camii var. Evet, Galata her ne kadar gayrimüslimlerin çoğunlukta yaşadığı bir semt ama camileri çok ve hepsi tipik birer mabet. Galata dedik, gayrimüslimlerin semti, kiliseler, sinagoglar da bol. St. George Kilisesi var, Kırım Kilisesi var, Ayios Nikolas Kilisesi var, Teotokos Kavatyani Kilisesi var, Ioannis Prodromos Kilisesi var, Saint Benoît Kilisesi var, Saint Pierre Kilisesi var, İtalyanlara ait bir sinagog var ve Aşkenaz Sinagogu var. Görülüyor ki Galata'da Ortodoks Rumlara ait kilise var, Katoliklere ait kilise var, Yahudilere ait kilise var, Ermenilere ait kilise var. Hatta Türk-Rum Patrikhanesi bile burada. Meşhur Papa Eftim vardı, Keskin Metropoliti, Türk asıllı Ortodoks. Bu bir milli mücadelede Patrikhane'nin milli menfaatler aleyhine tutumuna karşı gelmiş ve müstakilliğini ilan etmişti. Devlet de bunu destekledi, Türk Ortodoks Kilisesi'ni. Ve Galata'da buna eski bir harap kiliseyi verdi. Şimdi Türk Ortodoks Patrikhanesi oradadır. Ve bu patrikhanenin başında Selçuk Erenoğlu, Turgut Erenoğlu gibi Türk şuuruna sahip kimseler patriklik yapmaktadır. Az bir cemaati var ama hayli de tesiri var kamuoyunda. İşte o da bugün Galata'dadır. Galata'nın meşhur binaları Galata Kulesi'nden, Mevlevihane'den, camilerden ve kiliselerden ibaret değil. Meşhur binalar da var sevgili dinleyiciler. Mesela Çinili Rıhtıman meşhur bir bina. Merkez Rıhtıman o da gene öyle. Norsten Sigorta binası, Union Hanı, Tütün Rejisi'nin bulunduğu han, Metro Hanı, Karaköy Palas, tabi Tünel ve Tünel Hanı da çok ilginç binalar. Karaköy Hanları hakikaten çok enteresan. Uzun yıllar ticareti omuzlayan bu hanlar görmeye değer binalar. Hakikaten sadece böyle resmi mimari eserleri değil, sivil mimari eserleri de oldukça tipik Galata'nın. Evet, Galata'nın bu esrarlı, karanlık, rutubet kokan ve enteresan tarihi meşhur simalar da yetiştirmiş. Mesela İlhan Berk Galatalıdır. Abidin Dino keza. Mine Ürgan burada yaşamış. Ahmet Hamdi, Halet Çambel, Asaf Halet Çelebi. Bunlar hep Galatalılar. Oktay Rifat mesela. Meriç Cevdet Anday şair buralı. Meşhur Nazım Hikmet Galata'da yaşamış. Ara Güler fotoğrafçı. Bunlar hep Galata'nın meşhur simaları. Evet, Galata vaktiyle bir eğlence merkeziydi. Artık bugünkü dar sahasında mevcut bir eğlence hayatı olduğu söylenemez. Daha çok iş çevresi gelişmiş Galata'da. Buradan Pera'ya doğru, Beyoğlu'na doğru uzandıkça bilhassa Asmalı Mescit Sokağı'nda eski Galata meyhanelerinin yerini almış son birkaç Rum meyhanesi var. Ayrıca Tünel Meydanı'nda gündüzleri kafe, geceleri caz bar olarak çalışan eski gramofon, bir de hemen Tünel Meydanı'nın karşı sokağında küçük ev mutfağını andıran karabiber lokantası. Bunlar da enteresan. İyice Beyoğlu'na doğru Cenevizlerden kalma bir sarnıç var. Onu şimdi bar haline getirmişler. Tribunal. Bunlar Galata'daki eski hayatı, eğlence hayatını bugün de devam ettiriyor.
güzellerde vefa yoktur. Al yanağım bana koktur. Aman Zehra Hanım gel pencereye. Aman aman aman canım aman aman gel pencereye. Aman Zehra Hanım gel pencereye. Aman aman aman canım aman aman gel pencereye. Galata'nın sokakları fil dişinden darakları. Al al olmuş yanakları. Aman Zehra Hanım gel pencereye. Aman aman aman canım aman aman gel pencereye. Aman Zehra Hanım gel pencereye. Aman aman aman canım aman aman gel pencereye.
Evet sevgili dinleyiciler, vaktiyle Galata bir ticaret merkeziydi dedik. Hakikaten İstanbul ekonomisinin kalbiydi neredeyse. Ancak bugünkü ticari yapısı eskiye nispetle daha küçük ticari işletmelerin oluşturduğu bir manzara arz ediyor. Galata'nın en popüler meslekleri piye döviz büroları, ağaç kaplamacılığı, elektrik eşyaları falan, spot beyaz eşyalar var, avizeciler, elektronik ticareti tabii, efendim. Bir de sarraf dükkanları, pul ve sarraf, sahaflar, işte bu gravür çerçevecileri var. Bir de tabii lokantacılar var. Bunlar şimdi Galata'nın as meslekleri. Halbuki geçen yüzyılda, 19. yüzyılda, bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Galata çevresinde efendim gayrimüslim kökenli bankerler merkezleşmişti. Ve bugünkü manada mali ve para piyasalarıyla uğraşan kimselerdi bunlar. Bunlar Galata tarihinde oldukça mühim bir şöhrete sahipti. Ta Bizans devrinden beri para, değerli eşya, altın karşılığı yapılan tefeciliğin Venedik ve Ceneviz himayesinde bu Galata'da geliştiği görülüyor sevgili dinleyiciler. Tanzimat devrine doğru Rumların Musevi ve Ermeni tefecilerin eline geçmiş bu para piyasaları. Tabi batıya açılmayı da ihmal etmemiş. Voyvoda Caddesi'nde ilk bankerlik büroları açılmış. Bunlar İstanbul'da açılan ilk banka olan Bank de Konstantinopol'ün çekirdeğini teşkil etmiş. Hatta bankerler birleşerek Galata'nın en çok tanınan bankerleri arasında Doğan Apartmanı'nın sahibi Selanikli Botonlar var. Çiçek pasajını yaptıran Hristaki Zografos var. Bir de yine adını taşıyan bir sokak bulunan Glaviniler var. Bir de tabii Komando Hanı'nın sahibi Isaac Komando sayılabilir. Bu Isaac Komando çok meşhur bir Yahudi banker. Daha sonra bu aileden Hağanbaşı bile çıkmış. Bugün Hasköy'de E5'ten gelirken sağ tarafta Eyüp Köprüsü'ne gelmeden böyle bir tepenin üzerinde böyle bir su deposu gibi bir bina var. İşte o Komando'nun mezarıdır. Evet, İstanbul'un hepsinde olduğu gibi Galata'nın sokak isimleri de mufassal Osmanlı tarihi gibi sevgili dinleyiciler. Ne enteresan isimler var. Vaka 6-7 Eylül olaylarında, o Rumlarla olan olaylardan sonra buradaki sokak isimlerinin çoğu değişti. Mesela bu sokaklara ismini veren Baltazi kardeşler vardı. O sokağın ismi değişti. Ama mesela Okçu Musa sokağı kaldı. Şimdi Okçu Musa kimse kıs kıs gülüyordur. Öbürlerin isimleri değişti, bizim ismimiz kaldı diye. Enteresan isimler. Mesela Arap Camii'nin ile sahil arasında, Haliç sahili arasında kalan Kadı Yoran Caddesi vardı. Kadı Yoran. Demek ki Kadı Efendi buradan gidip gelirken yorulmuş. Enteresan bir sokak ismi. Bu Kadı Yoran Caddesi Karaköy Köprüsü'nden çıkınca sağ tarafa gidince Tophane, sol tarafa gidince Kadı Yoran Caddesi. Aklıma geldi. Karaköy Köprüsü'nden, Galata Köprüsü'nden geçince, Galata'ya çıkınca sol tarafa gidince, sağ taraf Tophane, sol tarafa gidince ileride yağ kapanı var. Bu yağ kapanı, karşıda un kapanı, burada yağ kapanı. İstanbul'a gelen yağ burada tartılır, ölçülür ve vergilendirilir, gümrüklenirdi sevgili dinleyiciler. Yani başkalarının önceden İstanbul'a gelen yağı satın alması ve bunu iştikar edip, kara borsa edip çok pahalıya satmasına mani olunurdu. Burada bir kapan emini, yağ kapanı emini bulunurdu. Belediyenin özel görevlisi bulunurdu. Yine Galata'da enteresan bir sokak ismi, cadde ismi Voyvoda Caddesi. Voyvoda malum Romanya valilerine, Osmanlıların verdiği isim. Aslında Osmanlılar zamanında bazı kazaların kaymakamlarına da Voyvoda deniyor. Bir tımar tabiri. Bu cadde ismini vermiş, bu Voyvoda nereden geliyorsa. Bu Voyvoda Caddesi'nde bir Voyvoda Karakolu vardı sevgili dinleyiciler. Bu Voyvoda Karakolu da tarihimizde enteresan bir hadiseyle meşhurdur. Tanzimat ilan edilmiş. Bundan sonra gayrimüslimlerin taciz edilmeyeceği, onlara bir takım haklar, imtiyazlar bahşedilmiş. Bir gayrimüslim Osmanlı vatandaşı bir adamdan şikayetçi olmuş, bir Osmanlı Müslümandan. Bana gavur dedi diye. Neyse, karakola şikayette bulunmuş. Karakolda bulunan o zamanki zaptiye komiseri tatlı dille zimmiyi, gayrimüslim vatandaşı savmış. Sonra bizimkine dönmüş, demiş ki oğlum demiş, bu kadar demiş tembihledik demiş, bu kadar ilan ettik, tellal bağırttık demiş. Tanzimat ilan edildi demiş, artık demiş gavura gavur denmeyecek, sen bunu bilmiyor musun demiş. Evet sevgili dinleyiciler, böylece bir Çınaraltı programının da sonuna geldik. Zaman ayırdığınız ve bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir başka programda önümüzdeki hafta bulunmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.